Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Seraf Akıncıoğlu.
Ben Gülay Pınarbaşı.
Her zaman olduğu gibi hayırlara vesile olmasını dileyerek sohbetimize başlıyoruz inşallah.
İnşallah hayırlı olur.
Kardeşlerim bugün Kur'an mucizelerinden bahsedeceğiz inşallah. Kur'an'ın çok güzel mucizelerinden biri de Allah'ın geleceğe dair bilgiler vermiş olmasıdır Kur'an'da. Bugün bu mucizelerin birkaçından bahsedeceğiz inşallah. Hemen ben birkaç ayet okuyarak başlamak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler sevineceklerdir. Allah'ın yardımıyla. Rum suresi 2 ve 5. ayetler. Bu ayetlerde Allah Bizans İmparatorluğu'nun bir yenilgiye uğradığını ama bu yenilgisinden kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceğinden bahsediyor inşallah.
Serapcığım bu söylediğin ayetler Kur'an'ın yüzlerce, binlerce mucizesinden biri maşallah. Ayetlerde Hristiyan olan Bizansların Persler karşısında ağır bir yenilgiye uğramasına yaklaşık 7 sene sonra indirildi. Bu çok önemli. Milattan sonra 620 yılında o sıralarda Bizans'a çok büyük kayıplar vermişti. Bu dönemde Bizans'ın 9 yıl geçmeden yeniden galip geleceğini ayetlerle Rabbimiz haber verdi o dönemde insanlara. Aslında bu gerçekten tam anlamıyla bir mucize. 622 yılında mağlubiyetlerinden 9 yıl sonra Heraklius Ermenistan'ı işgal etti. Persler'i yenerek çeşitli zaferler kazandı. Şimdi Rumların galibiyeti nasıl olmuştu? 630 yılında İmparator Heraklius'un Pers hükümdarı 2. Kraşov'u yenilgiye uğratmasıyla oldu. Ayrıca Kudüs'ü geri alarak Hristiyanlığın sembolü olan gerçek haçı Kutsal Mezar Kilisesi'ne de kazandırmasıyla tamamlanmış oldu. Böylece Rabbimizin Kur'an'da bildirdiği Rum'un zaferi mucizevi bir şekilde aslında gerçekleşmiş oldu. Ayrıca tam da ayette geçtiği gibi 3 ile 9 yıl içinde gerçekleşti. Bu zaman dilimi, bu zaman aralığında gerçekleşti. Bu da Kur'an'ın Rabbimizin sözü olduğunun en açık delillerinden maşallah.
Şimdi bu ayetlerde olan bir başka mucize daha var. Şimdi o dönemde, o dönemin imkanlarıyla tespitinin mümkün olmadığı bir coğrafi gerçeği Allah haber veriyor bu ayetleriyle. Rum suresinin 3. ayetinde Rumların yenildikleri yer bahsedilirken dünyanın en alçak yerinde ifadesi kullanılıyor. Bu ifadenin Arapçası Edna el Art'tır. Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan deni kelimesinden türemiştir ve en alçak anlamına gelir. Art ise yeryüzü anlamındadır. Dolayısıyla Edna el Art ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına geliyor inşallah. Az önce de belirttiğim gibi Kur'an'ın indirildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan çok önemli bir jeolojik bilgi veriyor Allah ayetiyle maşallah. Çünkü Bizansların 613-614 yıllarında yenilgiye uğradığı yerlerden biri olan Lut Gölü, hatta Dead Sea olarak geçer İngilizce'de, Lut Gölü havzası incelendiğinde buranın gerçekten de dünyanın en alçak yeri olduğunu görüyoruz inşallah.
Bu yenilginin en ağır darbesi Hristiyanlığın sembolü olan gerçek açın bu savaşta kaybedilmesiydi. İşte Bizans İmparatorluğu ile Persler arasındaki savaşın gerçekleştirildiği o yerde Suriye, Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği havza burası, Lut Havzası. Lut Gölü çevresini deniz seviyesinin 417 metre aşağısında, yani yeryüzünün en alçak bölgesi. İşte Serapçığım burada dikkat etmemiz gereken nokta şu, Lut Gölü'nün rakımının yalnızca modern çağdaki ölçümlerle tespit edilmiş olmasıdır. Daha önce hiç kimsenin Lut Gölü'nün dünyanın en alçak bölgesi olduğunu bilmesi mümkün değil. Ama bu bölgenin dünyanın en alçak yeri olduğunu Rabbimiz 1400 yıl önce ayetleriyle bildirmiş. İşte bu da Kur'an'ın Rabbimizin bir sözü olduğunun başka bir delilini oluşturuyor inşallah.
Şimdi Güler'cim istersen Allah'ın Kur'an'da haber verdiği gayb haberlerinden bir başkasına geçelim inşallah. O da Mekke'nin fethi. Ben yine bir ayet okuyarak başlamak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Andolsun Allah elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminiz de kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece Bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Fetih suresi 27. ayet. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deyken gördüğü bir rüyayı Allah bizlere bildiriyor. Rüyasında müminlerin güven içinde Mescid-i Haram'a girdiklerini ve Kabe'yi tavaf ettiklerini gördüğünü anlıyoruz inşallah bu ayetten. Fakat tabii Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler o zamandan beri Mekke'ye gidemiyorlardı. Ama Allah bu ayetiyle, yani Fetih suresinin 27. ayetiyle Müslümanların Mekke'ye gidebilecekleri müjdesini vermiştir. Gerçekten de önce Hübeydiye'ye barışı ve hemen ardından gelen Mekke'nin fethiyle Müslümanlar güven ve huzur içinde Mescid-i Haram'a girmişlerdir. Böylece Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, önceden haber verdiği müjdenin gerçek olduğunu bizlere gösteriyor bu ayetle.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta daha var Serapcığım. Fetih suresinin 27. ayetine dikkat edilirse Mekke'nin fethinden önce gerçekleşecek başka bir fetihten söz ediliyor. Dikkat edilirse burada görecekler. Nitekim ayette haber verildiği gibi Müslümanlar önce Yahudilerin elinde bulunan Hayber Kalesi'ni fethediyorlar. Daha sonra Mekke'ye giriyorlar. Bu da çok önemli bir nokta. Mekke'nin fethinin müjdelendiği diğer ayetler var. Yine Fetih suresinin 24. ayeti. Onu söylemek istiyorum. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Onlara karşı size zafer verildikten sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin de ellerinizi onlardan çeken odur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Yine Fetih suresinin 1. 3. ayetinde kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Şüphesiz biz sana apacık bir fetih verdik. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek olan günahını bağışlasın. Üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yönelsin. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin.
Şimdi biraz da Gülay'cığım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamana yönelik olayları haber verdiği bazı hadislere bakalım. Tabi gaybı ancak Allah bilir. Allah bir ayetinde kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Enam suresi 59. ayette diye bildiriyor. Ancak tabi Allah dilerse elçilerinden dilediğine gaybı bildireceğini de söylüyor. Bu konuyla ilgili de ben hemen bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. O gaybı bilendir. Kendi gaybını, görünmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz, ona muhteli kılmaz. Ancak elçileri, peygamberleri içinde razı olduğu, seçtikleri kimseler başka. Cin suresi 26. ve 27. ayetler.
Tabii Serapcığım Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Rabbimizin kendilerine özel ilim verdiği kişiler var, görüyoruz bunu. Bu ilim sayesinde Allah'ın izniyle geçmişten ve gelecekten haber verebiliyor bu kişiler. Yaşanan olayların iç yüzünü görebiliyorlar. Bunlardan farklı sonuç çıkarabiliyorlar. Örneğin Kur'an'da bildirilen Hazreti Musa kıssasında kendine ilim öğretilmesi için Hazreti Musa'nın tabi olduğu ilim sahibi bir kişiden bahsediyor. Allah alem, Allah bilir doğrusunu. Hazreti Hızır aleyhisselam olduğunu düşünüyoruz bu kişinin. Allah'ın kendisine bildirdiği kadarıyla olayların iç yüzünü biliyor. Nasıl gerçekleşeceğini biliyor. Böyle bir ilme sahip maşallah. Bu nedenle gelecek olaylara göre önceden tedbir alabiliyor. Keskin ve net tedbirler oluyor. Hatta şaşırtıcı tedbirler oluyor. Hazreti Musa peygamber olmasına rağmen şaşırıyor aldığı tedbirleri. Yüce Allah'ın kaderde belirlediği bu tedbirler dışarıdan bakan ve bunun ilmini bilmeyen kişilere bu şekilde şaşırtıcı gelebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haber verdi ve içinde bulunduğumuz dönemde gerçekleşmiş olan çok fazla olay var. Mesela kuyruklu yıldızların doğması, İran-Irak savaşı, Kabe baskını, güneşten bir alametin belirmesi, sahte mesihlerin ortaya çıkması, fitnelerin çoğalması, ahlaki çöküşlerin olması sosyal olarak, Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru, Hazreti İsa aleyhisselamın nuzulü. İşte bunlar bu bütün yaşanan alametler ahir zamanda yaşanacağı ve bu içinde bulunduğumuz zaman dilimi içinde yaşanacağını peygamberimiz dikkat çekmiş maşallah.
Şimdi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace gibi birçok hadis alimlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerdeki bu gayb bilgilerinin doğruluğu hakkında ittifak halindedirler. Ki şu anda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gaybe dair bilgilerin pek çoğunun gerçekleşmiş durumda olduğunu görüyoruz ve hala da gerçekleşmeye devam ediyor maşallah. Allah her gün yeni bir mucizesiyle bizi karşılaştırıyor. Devamlı olarak söz konusu hadislerin az önce de belirttiğim gibi mucizevi bir şekilde tahakkukuna şahit oluyoruz maşallah.
Başta da bir kısmını saydım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan tam 1400 yıl önce haber verdi ve üstelik de tam tarif ettiği gibi olaylar günümüzde gerçekleşiyor. Bir kısmı gerçekleş, bir kısmının da gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lütfettiği bir mucizesidir bize inşallah. Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şekilde Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte bu olaylar olmaya başladı. Neler oldu? Fırat'ın suyunun kesilmesi gerçekleşti. Güneş tutulmaları oldu. Afganistan işgal edildi. Irak işgal edildi. 15 gün arayla ay ve güneş tutulması yaşandı. Halley kuyruklu yıldızı çıktı. Irak'ın Kuveyt'i işgali yaşandı. Petrol kuyruklarının tamamı ateşe verildi. İşte doğudan bir ateş görüldü. 11 Eylül olayları yaşandı. Evet. Peygamberimiz nasıl haber vermişti? Ya,
tozlu dumanlı bir fitne diye haber vermişti evet. Maşallah Peygamber Efendimiz. Tabii 11 Eylül olaylarında da gerçekten şimdi ilk uçak binaya çarptı. İkinci uçağın çarpmasıyla birlikte maşallah Allah canlı seyretmemi nasip etti. İlk uçak çarptığında televizyonu açmıştık. İkinci uçak çarpınca binaların aşağıya çökmesiyle gerçekten tamamen duman altında kaldı. Evet. Bütün o binanın bulunduğu bölge çok yoğun bir toz ve duman bulutu tabii. altında kaldı. Hatta sonra günlerce o bulut, o toz tabii. bulutu dağılmadı.
Bütün şehri gri tabii. duman kapladı. Aynı şekilde evet. insanların kıyafetlerini insanlar. Gösterdiler resimlerde. Tamamen griydi, tozlu bir şekildeydi. Tabii ki o dönemde çok insan şaşırmıştı. Tabii. Mutlaka bir hayrı vardır dedik. Kıyamet evet. alametlerinden biri olarak Rabbimiz tecelli ettirdi. Yine Peygamberimiz Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesine dikkat çekmişti. Onlar yaşandı. Diğer yıldızların ters yönünde hareket eden çok parlak bir yıldızdan bahsetmişti sevgili Peygamberimiz. Lül'ün kuyruklu yıldızı görüldü. İşte bu şekilde yüzlerce alamet tahakkuk etti. Bir kısmını da tahakkuk etmesini bekliyoruz inşallah. Yine Serapcığım başka bir program yapalım. Bu programda tek tek ele alalım. Çünkü çok fazla evet. Kıyamet alametleri var inşallah. Bu programda ben 3-4 tanesini inşallah anlatmak istiyorum. Serapcığım Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce bildirdiği olaylardan bir tanesi Afganistan'ın işgali, sen de bilirsin. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu diyor. Şüphesiz Allahu Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır diye Peygamberimiz bildiriyor. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanların olduğunu da ayrıca belirtiyor. Evet. Hatta onların ahir zamanda Mehdi'nin yardımcısı olacağını Peygamberimiz bildiriyor inşallah. Orada de özellikle altın ve gümüş olmayan hazineler vardır diye Peygamberimiz dikkat çektiği şey altın ve gümüş olmayan farklı maddi zenginlik olarak düşünmek gerekiyor. Bugün Afganistan'a baktığımızda çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış çok büyük petrol yatakları olduğunu görüyoruz. Demir havzaları olduğunu görüyoruz ya da kömür madenleri çok fazla var. Hepsi de işletilmeye daha açılmamış yerler. Serapcığım güneşten bir alametin belirmesine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çekiyor. O Mehdi güneşten bir alamet belirmeyinceye kadar gelmeyecektir diyor. El-Kavul Muhtasar fi alametin Mehdi Muntazar hadis kitabında. Yine başka bir hadisinde de güneşten alamet olarak doğmadıkça, pardon, güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi çıkmayacaktır diyor. Yine aynı hadis kitabında. Ayrıca güneş tutulmasına da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çekiyor. 11 Ağustos 1999 yılında bir güneş tutulması gerçekleşti. Evet. Sen de bilirsin. Yüzyılımızın tam güneş tutulmasıydı o. İlk kez bu kadar çok insan güneş tutulmasını aynı anda çok detaylı inceleyebilme imkanı bulmuştu. Evet. Aynı şekilde herkes toplu olarak izlemişti. Yani özellikle Türkiye'den çok detaylı izlenmişti maşallah. Hatta Bartın'dan Silopi'ye kadar yaklaşık 12 şehir ve 100'e yakında ilçe gözlemlemişti. Tabii. Başka önemli bir ahir zaman alametleri olarak da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İran-Irak savaşına dikkat çekmiş. Ahir zamanda meydana gelecek önemli bir savaş bu.
Hadiste Kıyamet Alametleri kitabının 166. sayfasında Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de de savaş vaki olacak diye bildiriyor Peygamberimiz. Hicri 1400, Zilhicce yani miladi 1980 yılının Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başladı. Aynen hadiste bildirildiği gibi bir başka hadiste de savaşın ayrıntıları tarif ediliyor. Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecek. Ey Araplar, fazla taassupa karşınız. Siz buna gereği gibi hak tanımadınız. Kimse sizinle birlik kurmayacak diyor. Ben meal olarak söylüyorum aklımda kaldığı kadar. Bir gün onlara, bir gün sizlere hak verilecek. Karşılıklı sözleri tutun diyor Peygamberimiz. Onlar mutka çıkacaklar diyor. Müslümanlar oradan yazıya inecekler diyor. Bu kelimeler özel, mutka, yazıya inecekler demesi Peygamberimizin. Müşrikler öbür tarafta rakabe denilen simsiyah bir nehrin kenarında duracaklar diyor. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan da Allah zaferi kaldıracak diyor Kıyamet Alametleri kitabında. Faris yönünden gelecek olan, yani İran tarafından gelecek olan yön bir bildiriyor. Artık çok fazla detay veriyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yazıya inecekler diyor. Yani yazı Irak Ovası'na inecekler. Mutık o yöredeki dağın adı. Rakabe'de petrol kuyularının çok olduğu bir bölge. Peygamberimiz ey Araplar siz fazla taassuba kaçtınız dediğinde de orada ırkçılıkla kaynaklanan kendi aralarındaki bir anlaşmazlığa dikkat çekmiş olabilir sevgili Peygamberimiz. Hadiste de anlattığım gibi İran-Irak savaşı tam 8 yıl sürüyor. Binlerce kayıp verilmesine rağmen hiçbir netice alınmıyor. Allah iki taraftan da zaferi kaldırmış oluyor. İki tarafta birbirine üstünlük sağlayamıyorlar. Çok önemli. Kısacası hadislerde ifade bir bir ortaya çıkıyor ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği alametler bir bir görülüyor, bir bir yaşanıyor. Bu kadar işaretin bir arada olması ve çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşmesi elbette tesadüf değil. Yine bu da Rabbimizin bizlere işaret olarak gönderdiği bir müjde oluyor inşallah.
Şimdi ben de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayrı zamana işaret eden bir başka hadisinden bahsetmek istiyorum inşallah. Tabii ben bu konuyu yakın zamanda haberilal.com sitesinde yazdım. Bir yazıda da bu konuya değinmiştim. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ahir zamanda tıp alanındaki gelişmelere de dikkat çekiyor. Özellikle o dönemin imkanlarıyla, şartlarıyla zahiren sebepler dahilinde tedavisi imkansız gibi gözüken hastalıkların ahir zamanda tedavi edilebileceğine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde dikkat çekmiştir. Şöyle bildiriyor, hadisi okumak istiyorum. İmam-ı Zaman Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde körler görme kuvvetini kazanacak ve hastalar şifa bulacak. Buhari Envar cilt 51 sayfa 70'te geçiyor bu hadis. Gerçekten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi günümüzde tam olarak gerçekleşti maşallah. Bu konudaki örneklerden biri de kök hücreler kullanılarak yürütülen çalışmalardır. Bugün kök hücreler kullanılarak birçok hastalığa çare bulundu maşallah. Allah kök hücreyi vesile etti. Neler yapıldı? Kemik iliği dokularındaki kök hücrelerle nefes borusu yapıldı. Kök hücreler kullanılarak kas, böbrek, bağırsak dokusu, diş hücresi, yumurta hücresi üretildi. Ve hala bu yöndeki başarılı çalışmalar Allah'ın izniyle devam ediyor maşallah. Hatta bu yıl Nobel Tıp Ödülü'nü kök hücre alanındaki yaptıkları çalışmalar nedeniyle bir İngiliz, bir Japon iki bilim adamına verildi. Tabi burada Allah'ın şafi sıfatının tecelli ettiği unutulmamalı inşallah. Kök hücrelerdeki bu mucizevi dönüşümün gerçekleşmesini sağlayan, onları bize şifa verecek hücreleri dönüştüren Allah'tır maşallah.
Gülay'cığım, bugün de programımızın sonuna geldik kardeşlerim. Programımızı kapatmadan önce ben hocamızın bir kitabını tanıtmak istiyorum. Program boyunca konuştuk kıyamet alametlerini. Sen de bayağı anlattın ama dediğin gibi ileride de program yaparız dedik. Çünkü çok fazla kıyamet alameti var maşallah. Allah'ın müjdesi olarak, ahir zaman müjdesi olarak. Hocamızın Kıyamet Alametleri adlı kitabını şimdi ekranda görüyorsunuz. Kardeşlerim, bu kitabı okuduğunuzda inşallah burada konuştuğumuz konuları çok daha detaylı olarak resimleriyle, belgeleriyle, gazete küpürleriyle kitapta bulabileceksiniz inşallah.
Şimdi Serapcığım, programı kapamadan önce ben de bir konuyu kardeşlerimize hatırlatmak istiyorum. Arakan'da yapılan zulme seyirci kalmayalım. Tabii ki çok fazla fiili
şeyler, tedbirler alınıyordur. Ben olayın bu noktasına değil de farklı bir noktasına değinmek istiyorum. Aslında bütün bu başıbozukluğun, bütün bu Müslümanların çektiği sıkıntının sebebi nedir? Her zaman sonuçta dile getirdiğimiz gibi Türk-İslam Birliği'nin olmaması, İttihat-ı İslam'ın olmaması. Bu sebeple kardeşlerimiz mutlaka Allah'tan istesinler, Rabbimize çok fazla dua etsinler. Çok ne kadar fazla talep edersek o kadar hızlı gerçekleşir inşallah. Müslümanlar gittiği camide dile getirsin. Bir kez deseler Türk-İslam Birliği istiyoruz diye ya da ne bileyim okulunda okuyan kişiler okulda bir kez söylese, iş yerindeki kişiler iş yerinde bir kez söylese, Facebook hesabı olanlar Facebook'tan, Twitter hesabı olanlar Twitter'dan Rabbim Türk-İslam Birliği istiyorum diye dile getirseler çok fazla etkisi olur. İnşallah Allah Müslümanın duasını güçlü kılıyor. Mutlaka Allah duaları karşılıksız bırakmaz inşallah.
İnşallah Gülay'cığım bu güzel dileklerine ben de katılıyorum. İnşallah en yakın zamanda Türk-İslam Birliği olur inşallah diye güzel bir dilekle programımızı kapatabiliriz inşallah. Kardeşlerim programımızın sonuna geldik. Hepinize hayırlı, mutlu günler diliyorum inşallah.
İnşallah ben de hayırlı günler diliyorum. Allah sıhhat ve afiyet versin.